Ayrım 49.
Sayfa 499. Ayhan Hanım'ın duyguları sertleşti. Hayır, bu kadarına hakkı olamaz. Umulmadık bir saatte geç gelmek, sonra birkaç dakikalık istirahate bile izin vermeyen bir taleple hemen giyinip geridekilerin halini düşünmeyen bir ani kararlılıkla çıkıp gidişin sebebi neydi? Eğer gerçekten önemli bir sebep varsa bu sebebi açıklaması gerekmiyor muydu? Bir kadına sorumluluk duymak, aynı sorumluluğu bir başka kadına duymak mesuliyetinden böyle kolayca sıyrılıp bencil keyiflerle hareket etmeyi haklı çıkarabilir miydi? Gururlu bir kadının sorması gereken tek bir soru vardı ve bu soru örümceği kafatasının bütün genişliğinde bir tereddüt ağırmıştı. Adnan Bey'den beklediği büyük talepleri ve onunla yeni bir yuvanın sahibi olmak gibi hayalleri yoktu. Ama fütursuz girip çıktığı bu evin sahibesine göstermesi gereken saygının sınırını önceden belirtmek durumundaydı. Bunu Adnan Bey'e bu gece hatırlatacak ve bir daha bu bahse dönmeyecekti. Akşamın hafif rüzgarı baraj gölünün maviliğini yalayıp serin bir akşam teneffüsüyle ciğerlerini dolduruyordu. Toplaması gereken bir cesarete ihtiyacı yoktu. Dün gece bu durumu düşünmüş ve kararını vermişti. Meşguliyetinizi anlarım. Evinize bağlılığınızı takdir ve hayranlıkla karşılıyorum. Hanımefendiye düşkünlüğünüz her kadının kıskanacağı kadar derin ve samimi. Adnan Bey sözlerini tamamlamasına fırsat vermeden müdahale etti. Alınganlık sana yakışmıyor. Varkur kadınlar sevimsizleşemezler. Ayhan Hanım kaldığı yerden sözünü tamamladı. Ben neyim? Neyinizim? Benim için seçtiğiniz bir sıfat var mı? Bu sorunun Adnan Bey'i silkeleyeceğini ve kendisiyle ilgili hiç düşünmediği bir sorumluluğu olduğunu hatırlatacağını sanıyordu. Adnan Bey yine güldü. Bir yürek birden çok sevgi ve sevgiliyi aynı sıcaklıkla barındırabilir ve aynı lezzetle sevişerek onların koynunda rahatlayabilir. Ummadığı bir cevaptı. Ayhan Hanım'ı şartlarının getirdiği bütün konulara hazırlıklı olmaya mecbur eden bir emir tebliği gibiydi. Verecek cevabı hazırlamasına fırsat vermeden Ayhan Hanım'ı kendine çekti. Dudaklarını hemen Ayhan Hanım'ın dudaklarının bittiği o küçük kıvrımın üzerine koydu. Kulağına fısıldadı. Ben bir bodrum mandalinasını ısırıyorum. Çevrede bir karanfil tarlası renkleniyor. Beline sarılıyorum. Dudakların yüzüme yaklaşıyor ve sen o ürkek tavrının heyecanında bana hala sen diyemiyorsun. Haklıydı, sen diyemiyordu. Annesinin ve anneannesinin beyefendi dediği yerde kendisinin ulu orta Adnan deyişinin ne kadar utandırıcı olduğunu anlatması imkansızdı. Söylediklerini dinlemediğini gördü. Adnan Bey önce kafasındaki sorunu çözmüştü. Evinin sorumluluklarına ilişkin hiçbir endişeye yer vermeyeceğini söylemiş ve rahatlamıştı. Ayhan Hanım'a sevgilerle dolu olduğunu hissettirmiş, bunu çığlık çığlığa haykırmak yerine küçük sevda nidasıyla özetlemişti. Haydi ver bakalım şu ürkek kumruları yeniden avcuma. Ellerini avuçladı ve tekrar kulağına fısıldadı. Şimdi bütün hasretinle Adnan de. Ayhan Hanım gözlerini kapadı. Hayatının en büyük cesareti bir fırtına gibi içini dolaştı ve bir dua fısıltısı gibi dudaklarından döküldü. Adnan. Saim Efendi Ayhan Hanım'ı eve bırakırken küçük bir zarf uzattı. Muzaffer Bey size vermemi emrettiler. Ayhan Hanım mektubu odasına çıkıp okumak istiyordu. Verilecek bir cevap varsa bunu hemen sıcağı sıcağına iletmek için beklemesini istedi. Ben gidin deyinceye kadar bekleyiniz. Yukarıya odasına çıktı. Kendisini yatağa attı. Bir süre gözlerini kapatıp mektubun içindekilerini hayal etmek istedi. Zevkleri bu hayalleri süslemek isterken merakı zarfı hemen yırtıp yazılanları okumaya zorluyordu. Ayhan Hanım yürekli bir kadındı. Önce zevklerini sürmeli, sonra meraklarını dindirmeliydi. Derin bir hayal içine girdi. Kamelyalı kadının merdivenleri içini dolduruyordu. Sabırlı bir sevda hasretinin vefalı kadını diz çökmüş, sevgilisini bekleyişindeki derin ıstırabı haykırıyordu. Çok değil birkaç hafta sonra kamelyalı kadın da sahneyi doldurup bu derin ıstırabı bir opera librettosu olarak değil, bizzat yaşayan bir insanın acıları olarak haykıracaktı. Bütün Ankara bu derin sevdayı duydukça seslerin ne kadar insani ıstırap olduğunu anlayacak ve seslerin bu acıyı vermekte beceriksiz kaldığını görecekti. Tatarım. Çeşme'de yapılan mahalleden bir ev aldım. Ankara'nın boğucu ve kıskanç havasından kaçıp kafamızı dinleriz. Çeşmede denizin nasıl coştuğunu bilemezsin. Ege'de imbat bazen bir sülün kanadı kadar sakin, bazen bir zeybek narası gibi hoyrat eser. Eminim ikisini de seveceksin. Adnan. Ayhan Hanım güldü. Ferit Bey'in eski çalışma odasına girdi. Adnan Bey'in kullanması için Muzaffer Bey'in gönderdiği isim kağıtları Maroken Sümen'in yanında duruyordu. En büyük boylusunu seçti ve iri harflerle yazdı. Adnan, ben Ege'liyim. Vücudumun her hücresinde Eylül imbatlarının serinlik tohumları var. Yüreğimin yandığı zamanlarda bu tohumları filizlendirip güçleniyorum. Eksik bıraktığım Buse'yi tamamlaman için dudaklarımı uzatıyorum. Cömert ol. Sevgiyle Ayhan. Teşvikiye Camii'nde vakit ikindiydi ve kahırlı bir müezzinin sesinden sala veriliyordu. Fuat Hulusi Bey vefat etmişti. Osmanlı Meclisi Mebusanı'ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal etmiş, vefalı milletvekili kainatın ulu mimarına yürümüştü. Mesut Cemil Bey bir eski hatıranın hürmetiyle mahzundu. Tamburi Cemil Meclislerinden tanıdığı üstadın son yolculuğuna gelmişti. Akşam yapılacak yayın için Necmi Rıza Bey'i aramış ve merhumun Dillere Destan şarkıdaki güftesini okuyup eklemişti. Bu gece seslendir bunu. İzzettin Ökten'in gamlı tamburu, Şeda Rabana doğru yol göstermiş ve Necmi Rıza Bey adeta ruhuna bir Fatiha okur gibi şarkıya girmişti. Gecemiz kapkara saki, sun elin nur olsun. 22. Bölüm. Yahya Kemal, Üsküp 1884, İstanbul 1958. Gönlümle baş başa düşündüm demin. Artık bir sihirsiz nefes gibisin. Şimdi ta içinde bomboş kalbimin, akisleri sönen bir ses gibisin. Nazım Hikmet. Berin Hanım kapıyı vurdu, başını uzattı. Namık Bey telefonda çok önemli bir haberi vermiş. Adnan Bey vatan cephesi çalışmalar için tartışmaya çağırdığı Mükerrem Bey'den ilk itirazı dinleyince sinirlenmişti. Kimsenin kendisini anlamadığı fikrine saplanmış, söylediklerine itiraz eden, herkesi kendisine cephe almış bir CHP müridi gibi görmeye başlamıştı. Mükerrem Bey'e sinirlenmesi de bu zaafın örneğiydi. Ama Mükerrem Bey'in böyle sertleşmesini anlayışla karşıladı. Çünkü kendisine bu denli ağır lisanla karşı çıkması hala kendisinin safında olduğunu gösteriyordu. Araya fasla koymak istedi. Pencereden dışarısını seyrediyordu. Ankara'nın Kasım ikindilerindeki o serin rüzgarlı yaprak dökümü başlamıştı. Camlı köşkün önündeki çınarların yaprakları sarı turuncu renklerin alacalarına bürünmüşlerdi. Küçük bir rüzgarla karşılaşınca dalından kopup sallana sallana toprağa düşüyorlardı. Bazen bu düşüş içinde yapraklar rüzgarın tesiriyle savruluyor ve darmadağınık biçimde dağılıyorlardı. Bir yaprak rüzgarın yönlendirmesiyle gelip Adnan Bey'in dışarıyı seyrettiği pencereye yapışmış ve görüşüne istemediği bir karanlık düşürmüştü. Geriye döndü. Berin Hanım elinde bir küçük notla bekliyordu. Gözleri nemliydi. Ruhundaki derin izleri kanatan bir acı haberin içinde kıvrandığı belliydi. Küçük notu uzattı. Adnan Bey tekrar pencereye yanaştı. Rüzgarın cama yapıştırdığı hazan yaprağı fazla dayanamamış, kaymaya başlamıştı. Birden düşüverdi. Adnan Bey Namık Gedik'in gönderdiği notu okudu. Hatları değişti. O kızgın çizgiler kaybolmuş, yerine mahzun bakışın gölgeleri düşmüştü. Gözlerinin ışığı çekilmişti. Sesi titriyordu. Adnan Bey geri döndü. Berin Hanım yoktu. Mükerrem Bey gitmeye hazırlanmış, izin için ayakta bekliyordu. Haberin etkisiyle bir süre şaşkınlık yaşadı. Kalmaya niyetli değildi. Böyle bir durumda her sözün alınganlıkla yanlış anlaşılması kaçınılmazdı. Mahzun bir insanı bir süre kendi içiyle hesaplaşan noktada bırakmanın sükunet sağlayacağını düşündü ve sessizce ayrılmak istedi. Adnan Bey yumuşak sesle yaklaştı. Doktorum, böyle kırgın gidemezsin. Barışmalıyız. Biz seninle en sıkıntılı günlerin azabını paylaştık. 46 seçimlerin akşamını hatırla. O gün bütün dünyamızın yıkılmasını isteyenlerin karşısında sadece ikimiz dimdik durduk. Sadece sen ve ben. Aydın'ın bütün sokaklarını baştan aşağı gezdik. O gece de bana kızmıştın. Ama el ele verip partililere hemen heyecan, hemen güç verdik. Bunun hazzını ikimiz paylaştık. Mükerrem Bey yaklaştı. Eski günlerinin heyecanını onu da sarmıştı. Adnan Bey elini uzattı. Mükerrem Bey elini tuttu. Aydın da tanıdığı Adnan abisi yine eski günlerinin sıcak manzarasıyla karşısındaydı. O manzaranın derinliğinden çıkıp gelen bir hatırayı kucaklar gibi sarıldı. Adnan Bey'in elini öptü ve başını göğsüne dayadı. Haklısın ağam. Dışarıya doğru yöneldi. Sonra geri döndü. Adnan Bey pencerede dışarısını seyrediyor, yere düşen çınar yaprağının ne olduğunu merakıyla etrafa bakıyordu. Mükerrem Bey adeta fısıldar gibiydi. Vatan cephesine memurların üye olması için bir kanun tasarısı hazırlayacağım. Bakanlar kurulunda görüşmeniz için Muzaffer Bey'e gönderirim. Otomobiline bindi. Çankaya'dan aşağı inerken yağmur başlamıştı. Yolun iki kenarındaki ağaçların yaprakları küçük bir rüzgarda bile kopacak kadar güçsüzleşmişlerdi. Her savruluşta onlarca yaprak otomobilinin önünden uçup gidiyordu. Adnan Bey'in böyle bir heyecan içinde meseleleri ele almasını anlamakta zorlanıyordu. Sözlerin zaman zaman sertleşmesinin eski dostlar arasında tabii karşılanması gerekirdi. Adnan Bey'in dediği doğruydu. 46 seçimlerindeki manzara gerçekten bir tarih kapısının ağır ağır açılışıydı. Ve bu kapıyı omuzlayarak sonuna kadar açmak Adnan Bey ile Mükerrem Bey'e nasip olmuştu. Aydın listesinin başında Adnan Bey'in ismi vardı. Buna karşılık CHP'nin parti müfettişiyle vali el ele vererek seçimin sonuçlarını değiştirmiş ve Adnan Bey'in kendi ilinden milletvekili seçilmesini engellemişlerdi. Hele Çin'de yapılanlar aklın alacağı şeyler değildi. Mükerrem Bey seçim sonuçları gelip Adnan Bey'in kaybettiğini görünce büyük üzüntü içinde Adnan Bey'i dışarı çıkarıp yürümeye davet etti. Gelin biraz dolaşalım. Çin'de kötü şeyler oldu. Adnan Bey olayları öğrenmişti. Seçimlerde Çin'e kaymakamının jandarma ve polisle sandıkları hükümet konağına getirtip kimsenin bulunmadığı bir zamanda açtırarak sayım yaptırması üzerine iştiraki öncü müesser kasaba meydanına gelmiş ve bu haksızlığa bağıra bağıra halka duyurmuştu. Kaymakam jandarmayı müesserin üzerine sürmek isteyince bütün meydan bir daire için aldığı müesseri jandarma hiddetinden kurtarmıştı. Kaymakam hükümet konağı balkonundan bağırıyordu. Bunun hesabını o Çakır Beyli'den sorarım. Mükerrem Bey bu olayı biliyordu ama yine de bir şeyler yapılabileceğine inanmıştı. Adnan Bey'in seçim öncesinde Aydın'a hiç gelmeyişi ve Ankara'dan selam göndererek vaziyeti idare edişini affetmiyordu. Adnan Bey'in seçim öncesi Aydın'da olmayışını ciddi bir eksiklik görmüş ve halkın Adnan Bey'i görmemesi nedeniyle Demokrat Parti'ye iltifat etmediğine inanmıştı. Bunu açıkça söylemişti. Adnan Bey memleketin Aydın'dan değil Ankara'dan yönetileceğini dolayısıyla yanlış düşündüğünü uzun uzun Mükerrem Bey'e anlatmıştı. Böylece kendi üzüntüsünü de hafifletmeye çalışıyordu. Adnan Bey'in sesinde bir sevinç belirdi. Doktorum, hatırladığıma göre arkadaşlar beni Manisa'dan da aday göstermişlerdi. Postaneye gidip bir bakalım. Manisa İl Başkanı da seçimlerin CHP baskısıyla geçtiğini, vali ve emniyet müdürünün halka büyük baskı uyguladığını anlatarak halkın reylerini hırsızlar gibi çaldılar ve kaybettik diye ağlamıştı. Birlikte eve dönmüşlerdi. Adnan Bey'in yorgunluğu her halinden belli oluyordu. Tam uyumak üzereydi. Merkez postanesinde bir mektup dağıtıcısı eve gelmiş ve acele postaneye gelmelerini söylemişti. Ankara'dan Fuat Bey isminde birinin Adnan Bey'i telefona çağırdığını bildiriyordu. Adnan Bey yorgunluğunu ileri sürüp yarın görüşürüz diye uykuya çekilmek isterken Mükerrem Bey zorlamış ve Adnan Bey'i postaneye götürmüştü. Vakit sabaha yaklaşıyordu. Sokaklar bomboştu. Vali insanların evlerinden çıkmamaları için tedbir almıştı. Polisler Adnan Bey'i görünce valinin emrini uygulamamak için yollarını değiştirip ara sokaklara sapıyorlardı. İçlerinden birisi koşup Adnan Bey'e yaklaştı. Üzülme ağam, her şeyin sırası var. Sonra utançlı bir manzara içinde kıvrandı. Müesser ablaya karşı hiçbirimizin ayıplı bir hareketi yoktur efendim. Postaneye geldiler. Nöbetçi telefon memuru oturduğu yerden kalkıp Adnan Bey'in elini öptü. Ben Çakır Beyli'denim efendim. Babam çiftliğinizde rençper. Sonra hemen Ankara'yı aradı. Fuat Köprülü parti genel merkezindeydi ve Adnan Bey'in sesini duyunca sevinçli bir hesap sorma lezzeti aldı. Neredesin be kardeşim? Adnan Bey seçimlerde 3 yerden aday gösterilmişti. Aydın ve Manisa listelerinde seçimi kaybetmiş ama Kütahya listesinden milletvekili seçilmişti. Köprünün sevinçli sesi bile öksürüklüydü. Dudağının ucuna iliştirilmiş izmaritinin düşmemesi için sesini kısarak kullanıyordu. Adnan, hepimize geçmiş olsun. Kütahya'dan kazandın. Hemen Ankara'ya gel. Sabahın ilk ışıkları sökmüştü. Birkaç saat sonra ilk tren kalkacaktı. Mükerrem Bey evden birkaç parça eşya getirmiş ve Adnan Bey'i Ankara'ya yolculamıştı. Garın dışında on binlerce aydınlı toplanmış Adnan Bey'i yolculuyorlardı. Hepsinin gözleri sevinç doluydu. İştirak Üncü Müyesser de yolculamaya gelenler arasındaydı. Jandarmanın bir densiz hareketini önlemek için halk etrafını sarmıştı. Sünnetçi Refik Usta, noter katibi Münip Bey, Çineli İmam, incir işçisi Bilal, Müyesser'i ablukaya almışlardı. Birden Müyesser öne fırladı. Adnan Bey'in yolunu kesti. Allah muvaffak etsin Çakır Beylim. Bu aydınının ayıbı değil, Ankara'nın yüz karasıdır. 100 yıl geçse bu ayıbın siyahını temizleyemezler. Kader aydınlıları bir devrin değişimine şahit ediyordu. Daha sonra vali bu sevinç dolu yüzleri polis gücüyle istasyon meydanına toplamış ve Bayındırlık Bakanı Cevdet Kerim İnce Dayı'yı dinlemeye zorlamıştı. Cevdet Kerim İnce Dayı'nın sesi kalındı. Eğer valiler tedbir almasaydı bu halk oylarını hassolara, memolara verecekti. Millet meclisine hassoların, memoların girmesinin ne demek olduğunu düşünebiliyor musunuz? Vatansever valilerin sayesinde çok şükür bu beladan kurtulduk. Mükerrem Bey evine gelmişti. Kapıdan içeri girerken hatıraların sürekleyip götürdüğü maceraları günlerden sıyrılmış, Ankaralılarının asıl gerçeğine dönmüştü. Bu gerçek yarın grupta kendini gösterecekti. Milletvekillerinin Adnan Bey'e yükleneceği ve hesap soracağı söyleniyordu. Berin Hanım sabah gazetelerini kahvaltı masasına koydu ve karşısındaki koltuğa oturdu. Gazeteler neredeyse aynı kelimelerle başlıklarını seçmişler ve Yahya Kemal'in ölümünü duyurmuşlardı. Aruz öldü. Aruz veznini gömdük. Aruz'un son temsilcisi öldü. Adnan Bey gazete başlıklarını okuyunca Berin Hanım'la bir hatıra hissini paylaşmak istedi. Sesinde geçmişin derinliklerinden gelen samimi bir hürmet ifadesi vardı. Zaman zaman Tevfik Rüştü Bey meclisteki edebiyatçıları sofrasına davet eder, onlarla konuşurdu. Beni de davet eder ve kendileriyle yakınlık kurmamı isterdi. Bunu bir akraba himayesi gibi değil, bir dost muhabbeti gibi yapardı. Bu sohbetlerden çok istifade ettim. Gerçekten Adnan Bey bu sohbetlerden çok yararlanmıştı. Hem geçmiş dönemin siyasi ve edebi tarihini hem de geleceğe hakim olacak yeni şiirin derinliklerini tanımak imkanı buluyordu. Böyle davetlerden birinde Türk şiiri tartışılırken sofradakileri yakından izlemiş ve kendilerini yeni heveslere kaptırmış gibi görmüştü. Bu manzaranın Yahya Kemal Bey'i rahatsız ettiğini ilk bakışta anlamıştı. Yahya Kemal Bey tartışılan konunun sığlığından rahatsızdı. Masadakilerin Türk şiirindeki delişmen gelişmeyi fark etmediklerini görmüştü. Türk şiiri bir sanat değişiminin eşiğindeydi. Bu eşiğin özellikleri iyi kavranmadığı takdirde doğru niteliklerle tartışılmasının mümkün olmayacağı açıktı. Masanın başına Şair-i Azam Abdülhak Hamit Bey oturtulmuş, tam karşısına da Yahya Kemal Bey için bir koltuk yerleştirilmişti. Sofra kalabalıktı. Ortak bir konuyu tartışacak alışkanlık henüz kazanılmamıştı. Yahya Kemal Bey Türk şiiri üzerindeki tartışmaları istediği kalıba dökememişti. Kadim kültürün yerine Batı medeniyet ve sanat anlayışının ikame edilmek istenmesi, Türk tarihine, sanatına, musikisine, edebiyatına, mimarisine sahip çıkılmasını zorunlu kılıyordu. Bu anlayışı hakim kılacak bir sorumluluk üstlenmişti. Bu sorumluluğu uzayıp giden sofranın iki yanındaki iştahlı edebiyatçılara aktarmak yerine yanındaki meraklı birkaç genç milletvekilini anlatmayı tercih etti. Adnan Bey, Yahya Kemal Bey'in anlattıklarını dikkatle dinliyor, ancak Yahya Kemal Bey'de görülen aruz inadını anlamakta zorluk çekiyordu. Yahya Kemal Bey'in isterse akranı olan şairler gibi hece vezninde de mükemmel şiirler yazabileceğine inanıyordu. Bu fikrini söyleyip söylememek konusunda vaktin erken olduğu fikrindeydi. Ancak münasip bir günde şairin eşref saatini yakalarsa konuyu kendisiyle tartışmak istiyordu. Yahya Kemal Bey, şairlerimizin Tanzimat'la birlikte Batı Edebiyatı'nın tanımalarını çok önemli bir talih sayıyor ve şiirin muhtevadan kurtarılıp mükemmelliğe götürülmesinin fırsatı olarak değerlendiriyordu. Tanzimat'la beraber şairlerimiz Frank edebiyatıyla tanıştılar. Önlerine yeni edebiyat kapıları açıldı. Osmanlı terbiyesine uygun olarak şiir üzerinde ısrarla durdular. Onun muhtevasını beğendiler ve örnek aldılar. Halbuki şiir bir muhteva meselesi değildir. Şiir bir mükemmelliyet meselesidir. İşte bunu fark etmediler. Adnan Bey'in meraklı dinleyişi Yahya Kemal Bey'i tahrik etmişti. Yanına yaklaşan birkaç şairin de aynı merak içinde olduğunu gördü. Sözlerine biraz daha mana derinliği kazandırmak istedi. Şiir bir söyleyiş tarzıdır. Falan veya filan fikrini anlatmak değil, onu söylerken kullanılan lisana olgunluk kazandırmaktır. Bütün mesele sokaktaki Türkçe ile bu olgunluğu sağlamaktır. İşte sana bir örnek. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Mısralar gerçekten sokaktaki Türkçenin mükemmel örneğiydi ve bahsettiği olgunluğun kazandırıldığını gösteriyordu. Uzun süredir herkesin tartıştığı konuya hızla bir dönüş yapıp konuyu kapatmak istedi. Söyleyin bakalım, bu beyitte aruzun neresi sizi rahatsız etti? Dinleyenlerin kısa şaşkınlığından yararlanıp asıl konuya döndü. Türkçe, ağzımda annemin sütüdür derken maksadım buydu. Hakikaten ben yeni şiirin peşindeyim. Sadece kullandığım malzemenin bir kısmı eskilerdendir. Adnan Bey bu hatıraları aktardıktan sonra Berin Hanım'ın gözlerindeki hüznü fark etti. Bu sakin bakışlarda hatırlı bir aile büyüğünü kaybetmiş genç kızın sabırlı ıstırabı gizliydi. Tevfik Rüştü Bey'in İzmir'e geldiğinde baba evinde kurduğu sohbet sofralarına katıldığı ilk genç kızlık günlerini hatırladı. O sofraların birinde Doktor Nazım eski günlerin hatrını saymış ve Tevfik Rüştü Bey'in hafif alaycı üslubu karşısında Yahya Kemal Bey'i fevkalade sert bir lisanla savunmuştu. Yanılıyorsun doktor. Osmanlıca olan benim. Yahya Kemal Paris'te kimsenin karşı koyamayacağı bir Türkçüydü. Sizler eline su dökemezsiniz. Adnan Bey 30 yıl önce asılan Doktor Nazım'ın hatırasını savunurken Çineli imama sert üslupla söylediği sözleri hatırladı. Onun kadar sağlam bir ahlak ve seciye abidesi yoktur. Şimdi de fikrini değiştirmemişti. Aynı sözleri Doktor Nazım için yeniden söyledi. Doktor Nazım kadar yüksek bir ahlak ve seciye timsali olmadığını Yahya Kemal Bey'den defalarca dinledim. Adnan Bey Cavit Bey'in asıldığı gece Çineli imamın söylediği sözleri hatırladı. Veznine, kafiyesine özen gösteren bir üslupla Sırrı Paşa'nın ünlü beytini okumuştu. Zalimlere mehr olmasa matlubu ilahi, bir demde yıkar alemi mazlumların ahı. Sonra Adnan Bey'in yanındaki gençlerin anlayamayacağı endişesiyle izah etmek ihtiyacını duydu. Şair diyor ki, Allah zalimlere tövbe için mühlet vermemiş olsaydı, mazlumların ahı önünde dünya bir an bile dayanamazdı. Şimdi her şeyin önemine işaret eden bir hüviyet kazanmış gibi bübürlüydü. Adnan Bey açıklamaya ilaveler yapmak istedi. Allah ihmal etmez, sadece imhal eder. Ama mühletin sonu ne zamandır kimse bilmez. Rüzgar durmuştu. Adnan Bey camlı köşkün limonluğundan çıkıp bahçenin derinliklerine daldı. Bir süre dolaştı. Dışarısını seyrettiği camın önüne geldi. Biraz evvel pencereye yapışan çınar yaprağı yeni bir rüzgarın şiddetiyle savrulmuş, yorgun bir gül dalının dikenlerine takılmıştı. Arkasındaki sesi merak etti, geri döndü. Berin Hanım kalın bir hırkayla gelmişti. Adnan Bey'in sırtına koydu. Üşüyeceksiniz. Adnan Bey Berin Hanım'ın elini tuttu. Birlikte yürüdüler. Her ikisi de üzgündü. Geçmişin sıcak hatıralarında insanların ortak değerleri böyle bir hüzünlü anda bile yeni bir sevgi sıcaklığı yaratıyordu. Berin Hanım kaldığı yerden devam etti.